Ayrım 18. Yaşanmayan Zaman. Özgürlük Yolları 2. Jean-Paul Sartre. Sayfa 140. Aralarında İtalyanca konuştular. Bir güzel dildi bu, şarkı söyler gibi. Koca Louis onlarla beraber olduğu için mutluydu azıcık. Ne olsa bir ahbaplıktı bu. Ama için için kendini yalnız hissediyordu. Ne içeceksin? Eh dedi Mario, birer kadeh pastis içeriz. Louis, üç pastis dedi. Nedir bu, şarap gibi bir şey mi? Hayır değil, daha iyi bir şey. Şimdi içince anlarsın. Garson üç kadehe likör koymuştu. Mario kadehlerin üzerini suyla doldurdu ve likör beyaz, dalga dalga bir sis haline geldi. Merhaba, ağzını şapırdatarak içti, sonra dudaklarını gömleğinin koluyla sildi. Koca Louis de içti, fena değildi, anason kokuyordu. Staras'a bak dedi Mario, bak ne yapacak şimdi, kırılırsın gülmekten. Staras gözlerini şaşırlatmıştı. O sırada burnunu da buruşturuyor, dudaklarını uzatıyor, kulaklarını tavşan kulağı gibi oynatıp duruyordu. Koca Louis güldü ama kendini şaşkın, azıcık da bozuk hissediyordu. Birden Staras'ı sevmediğini düşündü. Mario katıla katıla gülüyordu. Gülerken, sana dedim ya diyordu, matraktır bizim oğlan. Şimdi sana tabak numarasını yapacak bak. Staras kadehini masaya bıraktı, tabağı aldı, kocaman avucun içine oturttu, sonra öbür elini üç kez tabağın üstünden geçirdi. Üçüncü seferden sonra tabak yok olmuştu. Koca Louis'nin şaşkınlığından faydalanan Staras elini onun bacaklarının arasına daldırdı. Louis sert bir şeyin bacaklarını dolaştığını duydu. Sonra el, parmaklarının arasında az önce kaybolan tabakla meydana çıktı. Koca Louis isteksiz isteksiz güldü. Mario gülmekten bayılacak gibiydi. Gözlerinden yaşlar akıyor, ağlıyormuş gibi hıçkırıyor. Louis'nin dizini yumrukluyordu. İki hıçkırık arasında, ah seni dedi, ah seni namussuz seni, ne ittir o, sana söylememiş miydim? Usul usul sakinleşti, sustu ve üç adamın üstüne ağır bir sessizlik çöktü. Koca Louis onları tuhaf bir biçimde sıkıcı buluyor, için için defolup gitmelerini istiyordu. Ama havanın karardığını, neredeyse gecenin bastıracağını, gene o gölgelerle dolu, tenha, karanlık sokaklarda başıboş dolaşmak zorunda kalacağını, gene karnını doyuracak, sonra da 3-5 saatçik bir uyku çekecek yer arayacağını düşündü. Birden 3 pastis daha ısmarladı. Mario ona doğru eğildi ve Louis çocuğun kokusunu içine çekti. "Demek buradan değilsin ha?" diye sordu Mario. "Buradan değilim, kimseyi de tanımıyorum," dedi Louis. "Tanıdığım bir tek arkadaş vardı, onu da bulamadım. Belki de siz tanırsınız, zenci o." Mario belirsiz bir ifadeyle başını salladı. Birden gözlerini kırpıştırarak Louis'e sokuldu. "Marsilya matrak kenttir," dedi. "Marsilya'yı bilmiyorsan ömründe matrak geçmemişsin demektir." Koca Louis yanıt vermedi. Villefranche da epey kepazelik yapmıştı. Sonra Perpignan kerhanelerinde askerliğini yaptığı zaman ama hesabı kapatmıştı artık. Hem Marsilya'da adamın kurtlarını nasıl dökebileceğini göz önüne getiremiyordu bir türlü. "Canın eğlenmek istemiyor mu?" diye sordu Mario. "Şöyle güzel fıstık gibi kızlar sevmez misin yoksa ha?" "Ondan değil," dedi koca Louis. "Ama şimdi bir şeyler bulup yemek isterdim. Hangi bir yer biliyorsanız gidelim, yemekler benden." Gecenin karanlığı çökerken maddeler buharlaşmış, uçmuş, yok olmuştu. Şimdi yalnızca sınırları belirsiz, sisli yığınlar ve karanlık, simsiyah sisler kalmıştı geriye. Hızlı hızlı yürüyordu. Başını eğmiş, omuzlarını kısmıştı. Birden bir halata takılıp kösteklenmekten korkuyor, duvara yapışarak yürüyordu. Kendini gecenin kemiren, yok eden pençesine koyvermek, bu dev buharın içinde boşlukta asılı kalmış bir dumandan, bir buğdan ibaret olmak, kenarları boyunca usul usul yenmek, didiklenmek, bir kocaman pamuk yumağı gibi lif lif olup dağılmak. Ama beyaz elbisesinin bir uzak deniz feneri gibi gecede parladığını biliyordu. İkinci sınıf güverteyi geçti, hiç ses duymadı, çıt yoktu, denizin bitmeyen çalkantısından başka. Ama her yanda denizin yayvan siyahına karışmış, sessiz, kıpırtısız insanlar vardı, insanların gözleri vardı. Bir an sivri, küçük bir ateş geceyi deliyor, bir insan yüzünü kızıllaştırıyordu. Gözler parlıyor, ona bakıyor ve yok oluyordu. Ölebilmek isterdi. Bir merdiven inmek gerekti, üçüncünün koridorunu geçmek, sonra bir merdiven çıkmak, dimdik ve bembeyaz boyalı bir merdiven. Beni bir gören olursa, düşünmez bile, kamerası yukarıda, yalnız onun kamerası, adamın işi vardır, bütün gece alıkoymaz beni. Onun bu işten hoşlanmasından ve o Rum kaptanın yaptığı gibi her gece salona bir kamarot yollayıp kendisini çağırtmaya kalkışmasından korkuyordu. Ama hayır, sanmam, onun gibi şişko bir ihtiyar herif için fazla sıskayım ben, hayal kırıklığına uğrayacak herhalde. Nereye el atsa yalnız kemik bulacak bende. Kapıyı vurmaya gerek kalmadı. Kapı aralıktı. Karanlıkta bekliyordu. Gelin güzelim, dedi. Kadın bir an gırtlağında bir yumrukla kararsız durdu. Sonra bir el onu yakaladı, içeri çekti. Kapıyı kapadı. Birden kocaman bir göbeğe yapıştığını duydu. İhtiyar lastik lastik kokan bir ağız dudaklarını ezdi. Kendini bırakmıştı. Gururlu bir boyun eğişti. Bu da iş, diye düşünüyordu. İşimin devamı. Kaptan elektrik düğmesine uzandı ve yüzü karanlıktan kurtuluverdi. Gözlerinin akı mavimsi ve sütlüydü. Sol gözünün akında kırmızı bir benek vardı. Kadın gülümseyerek saçlarını düzeltti. Şimdi birden her şey çok daha zor olmuştu. Işık yanalı beri. O ana kadar adamı kocaman, bilinmedik bir yığın olarak farz edebiliyordu. Ama şimdi o en basit, en çirkin ayrıntısına kadar var olmuştu karşısında. Şimdi mal, dünyadaki bütün varlıklar gibi belli ve tek, bir tek olan bir varlıkla sevişecekti. Bu gece, dünyaya inen bütün geceler gibi belli ve tek olacaktı. Tek ve tekrar yaşanması olanaksız bir aşk gecesi. Yaşanmış, tüketilmiş, yitmiş bir gece. Maud gülümsüyor ve "Bir dakika kaptan, bir dakika," diyordu. "Çok acelecisiniz. Biraz tanıyalım birbirimizi." "Ne oluyor?" Dirseğine dayanarak doğruldu, yüzünde kaygılı bir ifadeyle dinledi. Vapur birden durmuş gibiydi. Üst üste 3-4 kez giyirdi. Berbat bir şeydi bu. Hele biri ta burnuna kadar ekşi ekşi geldi. İçini boşalmış hissediyordu. Ama zihni berrak, apaçıktı ve bir an sonra kendini alnını çepeçevre saran demir çemberle ve o artık çok iyi tanıdığı kalbini burkan korkuyla yatağın kenarına oturmuş buldu. Zaman yürümeye başlamıştı. Acımak nedir bilmeyen, kesik kesik, duraklıya duraklıya dönen bir çark gibi. Her saniye onu bir dev testerenin dişi gibi yırtıyor, koparıyor, her saniye onu Marsilya'ya, üzerinde can vereceği o balçık renkli toprağa yaklaştırıyordu. İşte yeniden dünya orada, kamerasının çevresindeydi. İstasyonlarla, sigara dumanlarıyla, üniformalarla, insanlarından boşalmış tarlalarla dokunmuş korkunç bir dünya. O, Flandre'da kendisini bekleyen delikle içinde yaşaması ya da bırakıp çıkması olanaksız dünya. Bir korkak, bir alçak, bir askerin dövüşmekten korkan oğlu. Kendinden nefret ediyor, iğreniyordu. Ama buna karşın hayata yapışıyordu gene de. Bu daha da iğrenç bir şeydi. Hayır, yaşamak istemesi, kendini yaşamaya değer bulduğundan değildi bu. Hiçbir şey için değildi. Hiçbir şey için değildi, çünkü yaşıyordu. Canını kurtarmak için her şeyi göze alabileceğini biliyordu, kaçabilirdi. Yerlere diz çöküp yalvar yakar olabilir, hatta belki ihanet edebilirdi ve bütün bunların yanı sıra yaşama gerçekten böylesine bağlı da değildi. Kalktı. Ona ne diyeceğim? Bana güneş çarpmıştı mı diyeceğim? Sıtma nöbetim tutmuştu mu diyeceğim? Doğal halimde değildim mi diyeceğim. Sallana sallana aynaya kadar yürüdü ve yüzünün limon renginde olduğunu gördü. Tamamdı şimdi. Suratıma da güvenemem bu durumda. Bu yetmiyormuş gibi herhalde ağzımda kusmuk kokuyordur. Yüzüne kolonya sürdü. Botot suyuyla gargara yaptı. Sinirlenerek ne uzun işler diye düşündü. İlk kez bir karı hakkında şunu bunu düşünür diye tasalanıyorum. Bir orospu bozuntusu, bir sokak çalgıcısı, ne kadınlar gelip geçti elimden, aile kadınları, evli barklı kadınlar. ceketini sırtına geçirirken onun elindeyim artık ben diye düşündü. Çünkü o biliyor. Kapıyı açtı ve çıktı. Kaptan anadan doğma çıplaktı. Derisi bal mumu sarılığında düzgündü, tüysüzdü. Göğüslerindeki seyrek beyaz 3-5 tüyden başka tüy yoktu. Ötekiler ihtiyarlıktan dökülmüştü anlaşılan. Gülüyor, şişman, kocaman, komik bir bebeğe benziyordu. Mahut parmaklarının ucuyla adamın şişman parlak kalçalarına dokundu. Sonra gülmekten katılarak iki büklüm oldu. Gıdıklanıyorum, yapma. Kamera numarasını biliyordu. 27'ydi. Önce sağdaki koridora, sonra soldaki koridora saptı. Duvara sağır darbelerle, değişmeyen bir tempoyla vuruluyordu. 27 burasıydı. Genç bir kadın, ölü gibi bembeyaz yataklardan birinde yatıyordu. İhtiyar bir kadın, yatağına oturmuş, kıpkırmızı ve şiş gözleriyle peynirli çörek yiyordu. Ha dedi. Üç genç hanım değil mi? Çok nazik insanlardı doğrusu. Gittiler ama ikinciye geçtiler sanıyorum. Çok arayacağım onları. Ona şaşkın gözlerle baktı, elini kalça kemiğinde gezdiriyordu. Küçücük bebek yüzünüzle pek güzelsiniz dedi. Ama o kadar zayıfsınız ki. Kadın gülüyordu. Kalça kemiğine dokundular mı gülmesi gelirdi. Zayıflardan hoşlanmıyor musunuz kaptan? Adam acele. Aa yo, beğenmez de değilim hani dedi. Beğenmez de değilim. Koşar adımlarla merdiven çıktı. Maud'u görmesi gerekti. Şimdi ikincinin koridorundaydı. Güzel bir halı vardı yerde. Kapılar, duvarlar güzel bir gümüş rengine boyanmıştı. Şansı yardım etti. Birden karşıdan Ruby göründü. Elinde valizlerle kamarot ardı sıra yürüyordu. Merhaba dedi Pierre. İkinciye mi geçtiniz? Ya evet dedi Ruby. Frans hastalanırım diye korktu. Hepimiz hak verdik ona. İnsanın sağlığı söz konusu olunca azıcık fedakarlık yapılır öyle değil mi? Maud nerede? Maud kolunun üzerine doğru yatmıştı. Kaptan elini nazik ama dalgın okşayışlarla kalçalarında kaba etlerinde gezdiriyordu. Kadın kendini alçalmış, küçük düşmüş, hakarete uğramış hissediyordu. Benden hoşlanmadıysa kendini benimle yatmak zorunda sanmasın diye düşündü. Adamın nezaketine karşılık elini uzattı, kalçalarını okşadı. Yıpranmış, eskimiş bir deriydi bu. Ruby keskin bir sesle, Maud mu? Dedi. Ne bileyim, kim bilir nereye gitti. Bilirsiniz onu. Birden aklına esti çıktı. Tayfalarla çene çalıyordur. Belki de subaylardan birini yakalamıştır. Ne bileyim, vapur yolculuğuna bayılıyor. Güverteden içeri girmek istemiyor. Küçük yaramaz dedi kaptan. Güldü ve kadının elini yakaladı. Şimdi bir şeyler yaptıracağım sana. Ve gözleri ilk kez pırıl pırıl yandı. Maud elini adamın eline koyverdi. Utanıyordu. Ama kamerayı değiştirdiklerine göre adamın ücretini alması gerekti. Şöyle ya da böyle. Birden bu kadar zayıf olduğu için dertlendi. Hile yapmış, adamı aldatmış gibi hissediyordu kendini. Kaptan gülümsüyor. Gözleri kapanıyordu. Şimdi tuhaf bir biçimde çocuksu, suçsuz ve kendi içinde kaybolmuş anlamlar vardı yüzünde. Maud'un elini sımsıkı yakalamış, bu eli kararlı bir yumuşaklıkla hareket ettiriyordu. Maud mutluydu. Madem canı çekti, yapmamak olmaz. O kadar başını ağarttık adamın. Üstelik çok sıskayım ben de. Mersi, mersi. Başını salladı ve yürüdü. Maud'u bulması gerekti. Güvertedeydi mutlaka. İkinci sınıf güverteye tırmandı. Gece simsiyahtı. İnsanları birbirinden ayırt etmek olanaksızdı. Ta burnunun ucuna kadar sokulup bakmadıktan sonra. Ne aptalım. Şurada beklerim. Olur biter. Ne yandan gelirse gelsin. Bu merdivenden gelecek nasılsa. Kaptan gözlerini uyur gibi kapamıştı artık. Maud'u mutlu eden sakin ve huzurlu bir hali vardı. Bileği yorulmuştu. Ama ona zevk verebildiği için mutluydu. Üstelik kendini yalnız hissediyordu. Tıpkı küçücük bir kızken, Tenever dedenin onu dizlerine oturttuğu ve sonra başını ağır ağır öne arkaya sallayarak uyukladığı günlerdeki gibi. Pierre denize bakıyor ve korkağın biriyim ben diye düşünüyordu. Serin, taze bir rüzgar yanaklarında dolaşıyor, alnına düşen perçemiyle oynuyordu. Denizin iniş çıkışına bakıyordu, şaşkın bir korkuyla kendine bakıyor ve düşünüyordu. Korkak. Asla aklıma getirmezdim bunu. acınacak kadar korkak. Kendi gerçek benliğini keşfetmesi için bir gün yetmişti. Bu savaş rüzgarları olmasaydı asla hiçbir şey bilmeyecekti. 1860'ta doğuvermiş olsaydı örneğin. Yaşamın içinde huzurlu bir inançla dolaşacaktı. Başkalarının korkaklığını acımadan ayıplayacak ve hiç ama hiçbir şey onu gerçek benliğiyle yüz yüze getiremeyecekti. En küçük bir olasılık yoktu. Bir gün, tek bir gün, şu anda biliyordu ve yapayalnızdı. Otomobiller, trenler, vapurlar bu berrak ve karanlık geceyi delik deşik ediyor. Hepsi Paris'e doğru, hepsi aynı noktaya doğru yol alıyor. Kendisi gibi genç bir sürü insanı alıp götürüyordu. Hepsi uykusuz, küpeştelerden sarkmış ya da karanlık camlara yüzlerini yapıştırmış bir sürü genç insan. Haksızlık bu diye düşündü. Mutlu çağlarda yaşamış binlerce, hatta milyonlarca insan vardı ki hiçbiri kendi gerçek sınırını bilmemişti. Onlara bilgisizliğin ayrıcalığı tanınmıştı. Alfred de Vigny bir korkaktı belki. Ya Musset, ya Baudelaire, hepsine kaderleri yardım etmişti. Ayağını yere vurarak, halbuki ben diye düşündü. Maud asla bilmeyecekti bunu. Bana o hayran gözleriyle bakmakta devam edecekti ve ötekilerden fazla sürmeyecekti o da. 2 ay, 3 ay sonra onu da bırakıp gidecektim ben. Ama şimdi o biliyor, biliyor orospu bozuntusu. O benden üstün şimdi. Dışarıda gece simsiyahtı ama barın içinde öyle çiğ bir aydınlık vardı ki koca Louis'nin gözleri kamaştı. Bu acayip bir şeydi. Çünkü lambalar görünmüyordu. Tavanın dört yanını dolanan ince uzun kırmızı bir tüp vardı. Bir de beyazı vardı. Işık oradan geliyordu. Her yana aynalar yapıştırmışlardı. Aynada koca Louis kendi kafasını olduğu gibi ve Staras'ın alnını görüyordu. Mario ile Daisy çok ufak oldukları için aynada göremezdi onları. Yemeğin parasını ödemişti. 4 kez de pastis içmişlerdi. Barın dibinde, tezgahın önünde oturuyorlardı. İnsana ninni söyleyen o kocaman kocaman gürültülerle oturmak sıcak, yumuşak bir şeydi. Koca Louis keyifleniyor, açılıyordu. Canı şu masanın üzerine çıkıp şarkı söylemek istiyordu. Ama şarkı söylemeyi bilmiyordu. Şarkı söylemeyi canı çekmediği anlarda ise gözleri kapanıyordu. Bir derin çukura doğru düşüyor ve kendini sanki başına korkunç bir şey gelmiş gibi yorgun, bitkin hissediyordu. Gözlerini açıp yeniden çevresine bakınıyor. Başına ne geldiğini hatırlamaya çalışıyordu. Oysa başına hiçbir şey gelmemiş oluyordu. Her iki halde de rahattı, rahat sayılırdı. Yalnızca azıcık tedirgindi ama keyifliydi. Uzun, iri bacaklarını masanın altına doğru uzatmış, birini Mario'nun bacaklarının arasından, ötekini Strass'inkilerden geçirmişti. Aynada kendi suratını görüyordu, buna gülüyordu. Staras'ın yaptığı o komik suratı yapmaya çalışıyordu ama ne gözlerini şaşılatabiliyor ne de kulaklarını oynatabiliyordu. Aynanın altında küçücük bir kadın oturuyordu. Hiç de fena değildi. Düşünceli bir yüzle sigara içiyordu. Kadın koca Louis'nin o acayip suratı kendisine yaptığını sanmıştı herhalde. Çünkü ona bakarak dilini çıkardı. Sonra sağ elinin bileğini sol eliyle avuçladı. Sağ elini yumruk yaptı ve koca Louis'e doğru salladı. Koca Louis kızararak başını çevirdi. Kadını gücendirdiğini sanarak korkmuştu. 18. ayrımın sonu sayfa 146.